Ayrım 53. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 486. 12. Bölüm. Hovarda Limanı. 1. Kısım. Zehirli orkide bunaltıcı havada ve durgun denizlerde batı güney yönünde ilerlemeyi sürdürdü. Günler Loki için bir angaryalar ritmi halinde geçip gitti. O ve Jean Nesri'nin yokluğunda Teğmen Del Mastro'nun doğrudan gözetimine verilen kırmızı postaya yerleştirildiler. Anlı şanlı üyelik törenleri geminin bakımı olan iştahını azaltacak hiçbir şey yapmamıştı. Hala direklerin sıvanması, armuzların tekrar tekrar kontrol edilmesi, güvertelerin süpürülmesi ve selviçelerin düzenlenmesi gerekiyordu. Loki silah dolaplarındaki meçleri yağladı, daha iyi trim almak için bocurgatın başında ter dökerek yüklerin yerini değiştirdi. Akşam yemeklerinde bira dağıttı ve üst tüpü yapımı için parmakları kıpkırmızı kesilene kadar ip ayıkladı. Karşılaştıklarında Draka Şaon'a kısa baş selamları verdiyse de onun da tek kelime bile etmedi ve baş başa görüşmek için tekrar yanına çağırmadı. Mürettebata katılan ulağın eski adamları neredeyse canlarının istediği her yerde uyuma hakkı kazandılar. Bazıları özellikle de orkidelilerin arasında gönüllü hamak arkadaşları bulanlar. Ana ambarı tercih ettiyse de Loki artık ferahlayan kasara altında yeterince rahat olduğuna kanaat etti. Bir zar oyununda yedek bir tünik kazandı ve bunu başının altına koyup yastık niyetine kullanmaya başladı. Günlerce çıplak zeminde uyuduktan sonra bu ona çok büyük bir lüks gibi gelmişti. Şafağın kızıl ışıklarından hemen önce sona eren gece vardiyalarına müteakiben her seferinde adeta bir kütük gibi uyuyup kalıyordu. Jean gece vardiyalarından sonra başka bir yerde kalıyordu elbette. Rüzgarların yön değiştirdiği ve güneyden kuvvetle esmeye başladığı ayın 25'ine kadar hiçbir şeye rastlamadılar. Loki gün doğumunda kasara altının iskele duvarındaki alışılageldik yerine yığılıp kalmış, sonra da halinden ziyadesiyle hoşnut biri gibi saatlerce horul horul uyumuştu. Ta ki bir patırtı onu uyandırana ve asili ensesine yayılmış halde bulana kadar. "Ah!" dedi genç adam. Kedi yavrusu bunu bir sinyal kabul ederek ön patilerini onun yanaklarına dayadı ve ıslak burnunu iki gözünün tam arasına sürtmeye başladı. Loki kediyi kavradı, doğrulup oturdu ve gözlerini kırpıştırdı. Kafatası örümcek ağlarıyla doluymuş gibiydi. Bir şey kesinlikle onu vaktinden önce uyandırmıştı. "Sen miydin?" diye mırıldandı Loki, kaşlarını çatıp iki parmağıyla Asil'in kafasını okşayarak. "Bu şekilde buluşmaktan vazgeçmeliyiz çocuk. Sana bağlanmayacağımı söyledim."
"Kara göründü!"
diyen boğuk bir bağırış geldi kasar altının dışından.
"İskele provasından 3 kerte beri de."
Loki kediyi yere bıraktı. Onu horulduyan başka bir uykucuya doğru kesin bir tavırla itti ve emekleyerek sabah ışığına çıktı. Güvertedeki faaliyet normale benziyordu. Etrafta koşuşturan, Drakaşa'ya acilen haber götüren, hatta yaklaşan karıyı seçebilmek için küpeşteye yığılan hiç kimse yoktu. O esnada biri Loki'nin sırtına bir şaplak attı. Genç adam dönüp baktığında kendini omzuna bir kangal halat asmış olan Utgar'la karşı karşıya buldu. Vadralı dostane bir edayla onu selamladı.
"Şaşkın görünüyorsun kırmızı posta."
"Ben sadece bağırışı duydum da daha fazla heyecan olur sanmıştım. Hovarda limanına mı geldik?"
"Yok be, karşımızdakinin hayalet rüzgarı adaları olduğu doğru ama henüz kenarlarında geziniyoruz. Buralar berbat yerlerdir. Engerek adası, piç kayası, opal kumlar, hiçbirine ayak basmak istemezsin. Hovarda'ya daha 2 gün var ve rüzgar böyle esmeye devam ederse istediğimiz güzergahı kullanamayacağız."
"O da ne demek?"
"Göreceksin."
Utgar gizli bir bilginin keyfini çıkararak sırıttı.
"Hem de öyle bir göreceksin ki. Güzellik uykunu alabildin mi bari? 2 saat sonra tekrar direklere tırmanıyorsun."
2. Kısım. Hayalet rüzgarı adaları kurbanlarına yavaşça yaklaşmanın zevkine varan bir gasp çetesi gibi orkidenin etrafına kademeli olarak doluştu. O güne dek hep açık olan ufuk artık sisli ormanlarla dolu adalarla kaplıydı. Dağların kara zirveleri aralıklarla gürlüyor, bulutlu gri göklere buhar veya duman sütunları püskürtüyordu. Fırtınalı açık denizlerin acımasızlığından ziyade tropik kuşağın kayıtsızlığıyla yağan sağanak yağmurlar kan kadar sıcaktı ve orman rüzgarlarıyla belli belirsiz savruluyorlardı. Batıya ilerledikçe suların rengi önce derin denizlerin laciverdinden gök mavisine, sonra da yarı saydam cam göbeğine doğru açıldı. Etraf yaşam kaynıyordu. Yukarıda kuşlar turluyor, balıklar gümüşi sürüler halinde sığlıklarda geziyor, onları insandan daha iri ve yılan kavi silüetler takip ediyordu. Bu yaratıklar orkidenin kuyruk dalgasında da aheste aheste yüzüyordu. Tırpan köpek balıkları, mavi dullar, kötü şans resifçileri, hançer yüzgeçler. En ürkütücüsü de kum rengi sırtları sayesinde geminin altındaki soluk bulanıklıkta kaybolan yerel kurt köpek balıklarıydı. Geçişlerini ele veren hayaletimsi uyumsuzluğu fark etmek için keskin bir göz gerekiyordu ve hela halatlarının altında turlamak gibi huzur kaçırıcı bir huyları vardı. Loki sudan dışarı sıçrayamadıkları için tanrılara minnettardı. 1,5 gün boyunca ara sıra karşılarına çıkan resiflerden veya küçükçe adacıklardan sakınmak için yön değiştirerek yollarına devam ettiler. Drakasha ile Delmasro bölgeyi avuçlarının içi gibi biliyora benziyorlar ve kaptanın haritalarının başında nadiren kafa kafaya verip mırıldanıyorlardı. Loki sığlıklarda ve kayalıklarda insan atıkları fark etmeye başladı. İşte şurada yıpranmış bir gemi direği, burada da kumluk dibe çökmüş kadim bir omurganın iskeletimsi enkazı. Bir akşamüstü nöbetteyken köpek ebatlarındaki yüzlerce yengecimsi şeyin ters dönmüş bir gemi gövdesinin başına üşüştüğünü gördü. Orkide yanlarından geçerken yaratıklar etraflarındaki suyu bembeyaz köpüklerle doldurarak suni resiflerinden toplu halde kaçıştı. Saniyeler içinde tamamıyla gözden kaybolmuşlardı. Loki birkaç saat sonra o nöbeti bırakırken mürettebatın giderek gerildiğinin farkındaydı. Bir şeyler değişmişti. Kaptan Drakasha kıç güvertesinde ara vermeksizin volta atıyor, kolombirlere ilave gözcüler çıkarıyor ve Delmasro ile tınmazla fısıltılı konuşmalar yapıyordu. ''Neler döndüğünü bana söylemiyor.'' dedi Jean Loki ona üstü kapalı olduğunu sandığı bir imada bulunduğunda. ''Şu anda Ezri değil, yalnızca geminin teğmeni.'' ''Bu da tek başına bize bir şey söylüyor.'' dedi Loki. ''Neşemize gem vurmamızı.'' Drakasha akşamki vardiya değişiminde tekmil tayfayı içtimaya çağırdı. Tüm orkideliler terli ve tedirgin adımlarla kadınlardan oluşan kocaman bir topluluk, gözlerini kıç güvertesi küpeştesine dikip kaptanın konuşmasını beklediler. Güneş tam önlerindeki yüksek ormanları taçlandıran akkor halindeki bakır bir diskten ibaretti. Bulut katmanları birer birer ateşin renklerine boyanırken etraflarındaki adalarsa gölgelere bürünmekteydi. ''Pekala'' dedi kaptan Drakasha. ''Durumumuz şu, rüzgar şu son birkaç gündür boyuna güneyden esiyor. Bu gece Hovarda'ya demir atabiliriz ama tüccar kapısını kullanamayız.'' Kalabalıktan genel bir mırıldanma yükseldi. Bir adım öne çıkıp kaptanın yanına gelen Teğmen Delmasro bir elini silah kemerine koyup bağırdı. ''Susun! Prelandro'nun sidiği aşkına çoğumuz aynı şeyi daha önce de yaptık.'' ''Evet yaptık.'' dedi Drakasha. ''Metin olun orkideliler. Her zamanki gibi davranacağız. Kırmızı posta biraz dinlenin. Birkaç saat içinde tekmil tayfa çağrısı almaya hazır olun. Ondan sonra hepimiz güvenle eve varana kadar hiç kimse uyumayacak, içmeyecek ve düzüşmeyecek. Mavi posta görevinizin başına. Del, yenilerle ilgilen, vaziyeti onlara da izah et.'' ''Neyi izah edecek?'' diye sordu Loki mürettebat dağılırken etrafına bakınarak. ''Havarda limanına ulaşmak için iki yol vardır.'' dedi Jabril. ''İlki kasabanın kuzeyinde yer alan tüccar kapısıdır. Aşağı yukarı 20 kilometre uzunluğunda olduğunu söyleyebiliriz. Her tarafı dönemeçlerle ve sığlıklarla doludur. En iyi zamanlarda bile yavaş gitmek gerekir. Ama güneyden sert bir rüzgar esiyorsa yanına bile yaklaşmazsın. O takdirde oradan geçmemiz günler sürer.''
''Öyleyse ne bok yiyeceğiz?''
İkinci yol batıdandır. Uzunluğu diğerinin yarısı kadardır. Yine dolan başlıdır ama ilki kadar kötü değildir. Özellikle de bu rüzgarda. Ama elden geldiği sürece kullanılmaz. Ona salon geçidi derler.
Neden?
Çünkü orada bir şey var dedi Teğmen Delmaslo Jabril'in etrafındaki küçük ulak kalabalığını yararak.
Loke kadının canın kolunu kısacık bir anlığına sıktığını gördü.
Orada bir şey yaşar.
Bir şey mi? Loke gerginliğinin sesine yansımasına engel olamadı. Gemi tehlikede mi? Hayır dedi Delmaslo.
Öyleyse bırak daha açık konuşayım. Gemideki insanlar tehlikede mi?
Bilmiyorum dedi Delmaslo Jabril'le bakışarak. Gemiye bir şey mi çıkacak? Kesinlikle hayır. Peki siz gemiyi terk etmek isteyebilir misiniz?
Bilemem. Mizacınıza bağlı.
Bu sularda yüzen herhangi bir şeyin yakın ilgisinden hoşlanacağımı hiç sanmıyorum dedi Loke.
Güzel. Öyleyse muhtemelen endişelenecek bir şeyin yok.
Delmaslo iç geçirdi.
Kaptanın dediğine kulak verin. Biraz dinlenmek hepinize iyi gelir. Normal dinlenme sürenizin yarısında göreve çağrılacaksınız. O yüzden elinizdekinin tadını çıkarın.
Ardından Jean'ın yanına sokuldu ve Loke kadının fısıldadığını duydu.
Şahsen ben kesinlikle öyle yapmaya niyetliyim.
Ben seni daha sonra bulurum Jerome. Loke kendine hakim olamayarak gülümsedi. Gidip biraz kestirecek misin diye sordu Jean.
Yok be.
Göreve çağrılana kadar tırnaklarımı yemeyi ve yavaş yavaş aklımı kaçırmayı planlıyorum. Belki kağıt oynayacak birilerini bula.
Bak ondan şüpheliyim dedi Delmastro. Ünün?
Açık talihime yönelik haksız bir suçlama dedi Loke.
Evet belki de talihin bir müddet kötü gitse iyi olur. Aklında bulunsun.
Loke'ye alaycı bir öpücük yolladı.
Tabii sende o kadar akıl varsa.
Sen Jerome'u çal ve onunla ilgilenirken elinden geleni ardına koymamaya bak. Loke kollarını göğsünde kavuşturup sırıttı. Delmastro'nun ona yönelik tavırlarındaki gelişme son birkaç gündür hoş bir değişiklik olmuştu.
Treganne'yi bir dahaki görüşümüzde kafasının ne kadar bozuk olduğuna bakarak performansınızı değerlendireceğim. Hatta bunu bir eğlenceye bile dönüştürebilirim. Alime Treganne'yi ne kadar kızdırabileceğiniz üstüne bahis oynatıp,
öyle bir şey yapmaya kalkışırsan dedi Delmaslo, seni en hassas yerinden bir çapaya zincirler ve bir resifin üstünde sürüklerim.
Aslında iyi fikir dedi Jean. Kendimizin üstüne bahis oynayıp hile yapabilir ve...
Bu geminin iki çapası var, Valora.
Üçüncü kısım. Jean ile Ezri kıç güvertesine sessiz sedasız bir şekilde geri döndüklerinde akşam karanlığı çöküyordu. Morfidar'ın yakınında duran Drakaş'a sol koluyla Cosetta'yı taşırken sağ elinde ise küçük bir gümüş fincan tutuyordu.
''İçmen lazım aşkım'' diye fısıldadı kaptan. ''Bu korsan prensesler için özel bir gece içkisi.''
''Hayır'' diye homurdandı Cosetta.
''Sen bir korsan prensesi değil misin?''
''Hayır.''
''Bence öylesin. Şimdi uslu bir...
istemiyorum.''
Jean'ın aklına Camor'da geçirdiği günler ve bazen genç centilmen piçlerden biri huysuzluk ettiğinde zincirin onlara nasıl davrandığı geldi. Doğru, o sıralar Kostan çok daha büyüktüler. Fakat çocuk daima çocuktu ve Drakaşa'nın gözleri endişeden çukura kaçmıştı.
''Bak sen'' dedi genç adam yüksek sesle Cosetta kendisini görebilsin diye Drakaşa'lara yaklaşarak.
O elindeki pek güzel görünüyor kaptan Drakaş'a.
Sahiden de öyle görünüyor dedi kadın. Üstelik göründüğünden daha tatlı ve...
Af dedi küçük kız. Ah hayır.
Ama içmelisin dedi annesi.
Kaptan dedi Jean gümüş fincan karşısında büyülenmiş gibi gözükerek. O şey öyle güzel görünüyor ki. Cosetta istemiyorsa ben içerim.
Drakaş'a önce ona dik dik baktı sonra da gülümsedi. Eh dedi gönülsüz bir tavırla. Madem ki Cosetta istemiyor sanırım başka seçeneğim yok.
Fincanı yavaşça kızından uzaklaştırarak Jean'a yaklaştırdı. Cosetta'nın gözleri ardına kadar açıldı.
Hayır dedi kız hayır.
Ama istemiyorsun ki dedi Drakaş'a katiyetle. Jerome istiyor bu yüzden de o içecek Cosetta.
Dedi Jean bir dikişle bitireceğim.
''Hayır'' diye bağırdı Cosetta fincana uzanarak. ''Hayır, hayır, hayır.''
Cosetta dedi Dracaşa sert bir üslupla. Fincanı istiyorsan içindekini içmek zorundasın, anladın mı?
Küçük kız endişeden yüz yuvarlak olmuş bir ağızla kafasını olumlu anlamda salladı ve parmaklarını onun için bir anda paha biçilmez hale gelen ganimete doğru uzattı. Zamira gümüş fincanı kızının dudaklarına dayadı ve Cosette onu ivedi bir açgözlülükle tüketti.
Aferin dedi Dracaşa kızın alnından öperek, kocaman bir aferin, şimdi seni aşağıya indireceğim ki Paolo ile beraber uyuyasın.
Boş gümüş fincanı ceplerinden birine koydu, Cosette'yi göğsüne yasladı ve Jean'a bir kafa selamı verdi.
Teşekkürler Valora,
güverte senindir Del, birkaç dakika sonra dönerim.
Bunu yapmaktan nefret eder dedi Ezri usulca. Dracaşa güverte merdiveninden inerek gözden kaybolduktan sonra.
Kosu geceleyin beslemekten mi?
O şey afyon sütüydü. Salon geçidini kullanırken çocukların ikisini de uyutur. Oradan geçerken onların uyanık olmalarını asla istemez.
Orada neler?
Açıklaması zor dedi Ezri. Yaşayıp görmek daha kolay. Ama sana bir şey olmaz, bundan eminim.
Bir elini adamın sırtında gezdirdi.
Ne de olsa huysuzluk ettiğim zamanlarda benden sağ kurtuldun.
Ah dedi Jean, ama kalbini kaptıran bir kadın asla huysuzluk etmez. Yalnızca ilginç huyları olur ve de daha ilginç huyları.
Doğduğum yerde münasebetsiz yağcıları demir kafeslere tıkıp ölüme terk ederlerdi.
Oradan neden kaçtığını anlıyorum. Karşındakine yağcılık yapması için öyle çok ilham veriyorsun ki seninle uzun uzadıya konuşan her adam kafese.
Sen münasebetsizden de betersin.
Karşılaşacağımız her neyse onu düşünmemek için aklımı meşgul edecek bir şeylere.
Ne yani, az önce aşağıda yaptıklarımız yetmedi mi?
Sanırım ne zaman istersek tekrar aşağı inip.
Maalesef bu gemideki en büyük kaltak ne Dracaşa ne de benim. Görev.
Kadın canı yanağından öptü.
Kendini meşgul edecek bir şey istiyorsan geçiş için hazırlıklara başlayabilirsin. Ön fener dolabına git ve bana simyasal fener getir.
Kaç tane?
Hepsini dedi Ezri. Bulabildiğin her birine.
Dördüncü kısım. Akşamın 10. saati gece hayalet rüzgarının üstüne bir pelerin gibi çökmüştü ve gabya yelkenleriyle seyreden zehirli orkide beyaz ve kehribar sarısı ışıklarla yaldızlanmış bir vaziyette salon geçidinde ilerliyordu. Yüzlerce simyasal fener hızlı hızlı sallanarak yakılmış ve geminin gövdesi boyunca yerleştirilmişti. Birkaçı selviçelere asılı olmasına rağmen çoğu küpeştelerin altında duruyor, hemen aşağıdaki karanlık sulara sahte bir ateşin dalgalı façetalarını düşürüyorlardı.
Altı kulaç diye seslendi kaptan Dracaşa'nın bordalara konuşlandırdığı iki denizciden biri.
İskandil salvoları kullanarak geminin gövdesiyle suyun dibi arasındaki mesafeyi ölçüyorlardı.
Altı kulaç,
yani 11 metre. Orkide bundan çok daha sığ boğazlardan da geçebilirdi. Normalde derinlik ölçümleri arada bir yapılırdı ve tek bir iskandilci yeterdi. Fakat artık bu işi iki kişi, Dracaşa'nın en eski ve tecrübeli iki adamı yapıyor, sürekli denize ip sarkıtıp sonucu duyuruyorlardı. Dahası adamlardan her birinin başında küçük bir muhafız ekibi bekliyordu. Jean silahlı ve zırhlı adamları tanımlayacak en iyi sözcüğün bu olduğuna karar vermişti. Geminin dört bir yanında garip önlemler alınmıştı. Yelkenleri düzenlemek için yukarıda bekleyen küçük ve seçkin ekibin bellerine güvenlik halatları bağlanmıştı. Düşmeleri halinde sarkaç gibi sallanmaları işten bile değildi ama en azından büyük ihtimalle hayatta kalırlardı. Gerçek ateşler söndürülmüş, tütün içmek kesinlikle yasaklanmıştı. Dracaşa'nın çocukları, kadının kıç panjurları sıkıca kapatılan ve kapısına nöbetçi dikilen kamerasında uyumaktaydı. Kaptan o atacan mozaikli yeleğini giymişti ve meçleri kınlarında hazır bekliyordu.
Altıdan bir çeyrek eksiği diye seslendi iskandilcilerden biri.
Sis bastırıyor dedi Jean. O ve Loke kıç güvertesinin sancak küpeştesinde duruyorlardı. Dracaşa yakınlarda volta atıyor, tınmaz dümeni yönetiyor, Del Mastro ise hassas kum saatlerinin dizili olduğu küçük bir çerçeveyle beraber pusula kutusunun yakınında dikiliyordu. Hep böyle başlar dedi Tınmaz.
53. ayrımın sonu. Sayfa 494.